أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ. En son geçen haftaki dersimizde arkadaşlar anlattığımız konu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitim merkezi olan Darül Erkam'la bugün sistemlerin açmış olduğu eğitim merkezleri, okulların arasındaki farkı anlattık. Öyle değil mi? Kaç başlık altında topladık? 4-5 başlık altında. Bir, bu okullarda tevhid öğretiliyordu dedik. Peygamberin eğitim üstünde tevhid öğretiliyordu. Bu okullarda şirk öğretiliyordu. Hiç uzağa gitmeden sadece andımızı ele aldık. Andımız meselesinden zaten bu okullarda ne öğretildiği açığa çıktı. Sonra ahlak meselesine değindik. Dedi ki peygamber insanlara ahlak öğretip insanları nefsen temizliyordu. Bu okullarda da İslam'ın ahlak dışı dediği her şey mevcut dedik. Ve vela bera meselesini anlattık. İslam sürekli Müslümanları birbirine bağlayıp tek bağın iman bağı olduğu düşüncesini veriyor. Bu okullar ise sürekli vatan, millet mefhumuyla insanları ne yapmaya çalışıyor? İnsanları birbirine bağlamaya çalışıyor. Ve hatta ne dedik? İstedikleri ülkeyi insana düşman gösteriyorlar. İstedikleri ülkeyi insana ne yapıyorlar? Dost gösteriyorlar. Böyle bir ellerinde imkanlar var dedik. Sonra öğretmenlerden bahsettik. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam eğiticiydi ve sahabesi. Şimdiki okullarda kimler eğitici? Şimdiki okullarda yeryüzünün en fasık, en facir insanları ki haberlere bakın. Öğretmenlerin öğrencilerle yaptığı meseleleri okuyun. Zaten okullarda çocuklarımızı kime emanet ettiğimizi anlamış olacağız. Daha sonra dikkat ki biz bu şirk kurumlarına kimi teslim ediyoruz? Çocuklarımızı teslim ediyoruz. Ve eğitimde en önemli merhalenin çocukluk merhalesi olduğundan bahsettik. Yani en önemli merhalede çocuğumuzu götürüp şirk merkezlerinin içerisine ne yapıyoruz? Teslim ediyoruz. Tabii meseleyi orada tafsilatlı anlattık. Sonra dedik ki arkadaşlar konunun sonunda. Peki dedik bu kadar şirki, küfrü, fıskı, ahlaksızlığı açık olan bir müesseseye nasıl Müslümanlar götürüp çocuklarını teslim ediyorlar? Ne dedik? Dedik ki yeryüzünde hiçbir kötü amel yoktur ki mutlaka insan önce ona bir kılıf bulur. Şeytan onu ona süslü gösterir. Ondan sonra o ameli yapar. Öyle değil mi? İşte Hazreti Adem'i kandırış meselesini anlattık. Durduk yere kandırmadı Hazreti Adem'i. Hazreti Adem'i önce o ağaçtan yemeği süslü gösterdi. Rabbin seni bundan melek olmayasın diye nehyediyor. Ebedi cennette kalmayasın diye nehyediyor dedi. Hazreti Adem de zannetti ki yesem ebedi cennette kalacağım dedi. Yedi ve ne oldu? Cennetten kovuldu, yeryüzüne indi. Ve insanlara en çirkin olan şeyleri Hazreti Adem'in açığa çıkmış oldu. Onunla eşinin beraber. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz müşriklerden genelde bahsettikten sonra demiştik ne diyor? Züyine lehum su'u amelihim. Onlara kötü amelleri süsü gösterildi. Şimdi bu insanlara süslü gösterilen kötü ameli tek tek anlatalım. Yani hem duyduğumuz hem işte okuduğumuz bazı şüpheler var. İnsanların genelde böyle okullar etrafında getirmiş olduğu. Bir tanesi ilk başta arkadaşlar dinlediğiniz zaman derler ki size Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 13 sene boyunca ashabını Mekke'de yetiştirdi. Putların içerisinde, şirkin içerisinde ne yaptı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Mekke'de kendi ashabını yetiştirdi diye insanlar bunu söylüyorlar. Şimdi biz bu insanlara bir soralım. Acaba Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ashabını Mekke'de yetiştirirken ashabıyla beraber Darun Nedve gibi veya başka şirki müesseselere mi dahil oldu? Yoksa bunları elinden geldiği bütün imkanlarla ret mi etti diye soralım. Siyer dersinden 2-3 ders önceye gidelim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan müşrikler sadece ne istiyorlardı arkadaşlar? Sadece diyorlardı bizim ilahlarımıza sövme, babalarınız ateştedir deme, biz sen kendi yoluna git, biz kendi yolumuza gidelim. Dinini bırak demiyorlardı peygambere. Bu meseleyi çok güzel anlamak lazım. Yani müşriklerin peygamberden talebi dinini bırakması, müşrik olması değildi. Babalarımıza sövme, ilahlarımız hakkında ne yapma? İlahlarımız hakkında konuşma. Allah ayette bunu nasıl dile getiriyordu? وَاِذَا رَآكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا هُزُوَا اَهَذَا الَّذ۪ي يَذْكُرُوا آلِهَتَكُمْ. O kafirler seni gördükleri zaman seninle dalga geçerler. Derler ki bu mudur sizin ilahlarınızdan bahseden? Tefsirlere bakın ne diyor tefsirciler? يَسُبُّ عَلِهَتَكُمْ وَيُسَفِّحُ أَحْلَامَكُمْ وَيُضَلِّلُ آبَاءَكُمْ. Yani sizin akıllarınızı kıt görüyor, sizin putlarınızı nakıs görüyor, onlara küfrediyor, sizin babalarınıza sapıktır diyor diye müşriklerin dalga yani ilahlarınızı zikrediyor dediği kasıt nedir? Budur. O zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam zorda olduğundan dolayı, mecbur olduğundan dolayı Mekke'de yaşadı ama asla ve asla onların şirkine ne yapmadı? İştirak etmedi. Hiçbir zaman peygamberin onların bayramlarına iştirak ettiğini okudunuz mu? Peygamber aleyhissalatü vesselamın onların put kesme törenlerine iştirak ettiğini okudunuz mu? Peygamberin onların panayırında o da ilahlara kurban takdim ettiğini hiç okudunuz mu? Gördünüz mü? Duydunuz mu? Bilakis peygamberin bütün işi bunların hepsinin yanlış olduğunu, bunların şirk olduğunu, bunları yapanların ebedi cehennemde kalacağını anlatmaktı. O zaman arkadaşlar peygamberin fiilini getirip bugünkü okullara kıyas etmek mümkün değil. Neden? Çünkü bizim çocuklarımız her sabah onların şirk törenine katılıyorlar. Putlarına, ibadet törenine Atatürk'ün önünde bir dakika saygı duruşuyla andığımızda bütün çocuklarımız ne yapıyorlar? Katılıyorlar. Çocuklarımız okula girdikleri zaman ne yapıyorlar arkadaşlar? Çocuklarımız okula girdikleri zaman demokrasi, laikliği, küfrün açık ve gizli kalan Allah'ın haram kıldığı her şeyi oralarda öğreniyorlar. Böyle bir şey getirip peygamberin Mekke'de kalmasına kıyas etmek biraz akıl istiyor. Her şeyden önce akıl istiyor. İkincisi biz her gün gidip bu putun karşısında durup ne diyoruz? Ey Ulu Atatürk diyoruz. Bu putu tazim ediyoruz her sabah. Peygamber aleyhissalatü vesselam İmam Ahmet ne diyor? Hazreti Ali omuzuna çıkarıyor. Ey Ali şunu kır diyor kimse görmeden. Ey Ali şunu kır kimse görmeden. Peygamber onların putlarını kırmaya yönelik çalışıyordu. Biz ise onların putlarını bina etmeye yönelik çalışıyoruz. Öyle değil mi? Mesela Heysemi Mecmu'z Zevaid'de şöyle bir bab açıyor. Bab teksiruhu el esnam. Bab teksiruhu sallallahu aleyhi ve selleme lil esnam. Peygamberimizin putları kırma babı diye. Bu hadisi İmam Ahmet'teki hadisi ne yapıyor? İmam Ahmet'teki hadisi rivayet ediyor. O zaman arkadaşlar bir peygamberin öğrettikleri, peygamberin yaptıkları ve ashabının yetişme tarzıyla bu okulların bu şekilde birbirine kıyas edilmesi kesinlikle nedir? Kesinlikle batıldır. Bilakis tam nedir? Tam zıddıdadır. Yani her şey bakın baştan sona anlattıklarımızı düşünün. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı geçen dersimizde ve bu okulların pisliklerini düşünün geçen dersten. Göreceksiniz ki kesinlikle birbirine kıyas edilecek bir ortam, bir nokta yoktur. İkinci şüphe arkadaşlar, müşriklerin getirmiş olduğu ikinci şüphe Hazreti Musa ile Hazreti Yusuf'un meselesi. Hocam diyor şimdi Hazreti Musa Firavun'un sarayında büyümedi mi? Hazreti Yusuf müşrik olan Melih'in sarayında büyümedi mi? Diyor. Şimdi genelde insan düşünüyor doğru. Demek ki diyor insan küfrün merkezinden muvahhid olarak ne yapabilirmiş? Muvahhid olarak çıkabilirmiş. Şimdi biz de bu insanlara diyoruz ki gidin Hazreti Musa'nın kıssasını Kur'an-ı Kerim'den okuyun. Tabi insanlar Kur'an'ı sırtlarının arkasına Yahudiler gibi attıkları için kitaplarını böyle boş kıssalarla ancak delil alıyorlar kendilerine. Allah ne diyor Hazreti Musa için arkadaşlar? وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي. Ben senin üzerine bir sevgi kıldım ey Musa, ta ki benim gözlerimin önünde yetişesin diye. Ta ki benim mürakabem altında yetişesin diye. Allah senin oğluna böyle bir garanti mi vermiştir? Senin oğlunun Allah'ın gözlerinin önünde yetişeceğine dair Allah subhanahu ve teala senin oğluna bir garanti vermişse, böyle bir iddian varsa sen de götür çocuğunu ne yap? Sen de götür çocuğunu bu şeyin Firavun'un sarayının içerisine yerleştir. Ama Allah-u Teala vermemişse o zaman peygamberin söylediği gibi fitneden ve fitne şirk ortamlarından kaçmak zorundasın. Ayeti iyi anlayın. وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي. Ta ki ey Musa sen benim gözümün önünde yetişesin diye ben senin üzerine ne yaptım? Bir sevgi kıldım o sarayın içerisinde. Ve unutmayın ki Allah Hazreti Asiye'yi Hazreti Musa'ya musahhar kılmıştı. Hizmetçi kılmıştı öyle değil mi? Hazreti Musa belli bir yaşa kadar annesinin terbiyesinde büyüdü. Ondan sonra da Hazreti Asiye'nin terbiyesinde büyüdü. Muvahhide kadının terbiyesi altında büyüdü. Ve zaten Musa'nın kıssasını başından düşünün. Yani annesine diyor at çocuğu Nil'e. Öyle değil mi? At çocuğu gitsin, nehre at gitsin diyor. Allah zaten bu çocuk doğduğundan beri bu çocuğu kendi korumasında, kendi gözetiminde ne yapıyor? Kendi gözetiminde yetişiyor. Kimin çocuğuna Allah böyle bir söz vermişse çocuğunu ne yapsın? Çocuğunu göndersin Firavun'un yanına. Hazreti Yusuf'un kıssasına gelince arkadaşlar Hazreti Yusuf için Allah ne diyor? وَكَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّٓءَ اِنَّهُ وَالْفَحْشَاءَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَصِينَ. Biz böylece Yusuf'tan kötülüğü ve fuhşu Yusuf'tan sarf edelim. Yani Yusuf'u bu olaylarla alakasını keselim. Çünkü o bizim muhlas olan kullarımızdandır. Muhlas ne demektir arkadaşlar? Şeytan diyor ya ben senin bütün kullarını kandıracağım, saptıracağım. İlla ibadeke minhumul muhlasin. Yani onlardan muhles olan kullara ben dokunamayacağım diyordu. Öyle değil mi? Sen de çocuğunun Allah'ın muhles kullarından olduğunu iddia ediyorsansa, sen de Allah senin çocuğuna da söz vermişse ben işte onu kötülüklerden ve fuhşiyattan çevireceğim diye. Öyle değil mi? Veyahut da Allah mesela Hazreti Yusuf'un duasına icabet etmişti. Biz senden kötülükleri çevireceğiz diye. Eğer senin çocuğunun da senin duanı Allah'ın icabet ettiğini biliyorsansa sen de çocuğunu yap, sen de çocuğunu götür, buranın içerisine yerleştir. Bunu nereden anlarız arkadaşlar? Bir, hiç kimseye vahiy gelmediğinden dolayı kimse böyle bir iddiada bulunamaz. İki, çocukların genel olarak haline baktığımız zaman hiçbirinin Allah'ın gözetimi altında yetişmediğini ne yapmış oluyoruz? Görmüş oluyoruz. Yani bu okullardan çıkan çocukların haline baktığımız zaman nerede Yusuf, nerede Musa, nerede şimdiki okullardan mezun olan, neler şimdiki okullardan mezun olan çocuklar. Bu da bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Bunlar kesinlikle çocukların okula gidebileceğine ne yoktur? Delil yoktur. Aynı şekilde arkadaşlar bu tür insanlarla konuştuğunuz zaman size getirmiş oldukları şüphe, şeytanın onlara vahyetmiş olduğu şüphelerden biri de ne? Esir kıssası. Biliyorsunuz Bedir'de Peygamber aleyhissalatü vesselam esirleri fidye veremeyenlere, müşriklere diyor ki çocuklarınızı bunlara teslim edin. 10 taneye okuma yazmayı öğretirse eğer ondan sonra ne yapın? Ondan sonra bırakın gitsinler diye böyle bir karara varıyorlar. İşte diyorlar ki bak demek ki müşrik dahi olsa çocuk ne yapılabilir? Çocuk müşriye dahi okuma, yani okumayı öğrenmek için çocuk müşriye dahi teslim edilebiliyormuş. Birincisi arkadaşlar, ilk nokta, bu kıssa hiçbir muteber kitapta yok. Yani bu ben meşhur olan Bedir'de çocukları, esirleri çocuklara teslim etme kıssası hiçbir muteber kitapta yok. Senediyle beraber yok. Hikaye vecihiyle var. Yani hikaye olarak ne yapıyorlar? Hikaye. Çünkü kıssa çok meşhur olduğundan artık kimse senede ihtiyaç duymuyor. Kıssayı kitaplara alıyorlar. Ama senedini veyahut da gazv ettikleri yeri göremezsiniz. Yani nerede geçiyor bu kıssa? Bir işte şeyde var, İbn-i Sa'd'ın tabakatında var. Bir de Ravdetul Unuf'ta var bu şey, bu kıssa. Şey olarak, senediyle beraber. Birincisi Ata'nın Mürsel rivayetinden. İkincisinin de senedi pek maruf olan bir sened değil. Velev ki diyelim biz bu kıssanın senedini maruf kabul ettik. Yani çok kitapta gelmesinden. Dedi ki tamam bu kıssa geçerlidir. Peygamber çocukları müşriklere teslim etmiştir. Peki acaba Peygamberimizin orada yapmış olduğu fiil doğru muydu? Yani şimdi bir de ona bakalım. Allah subhanehu ve teala peygamberin bu fiilini ikrar mı etti? Yoksa Kur'an-ı Kerim'de neden esirleri öldürmediğinden dolayı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a itap mı etti Allah subhanehu ve teala? Enfal suresini açalım. Öyle mi? Ne diyor Allah? وَمَا كَانَ لِنَبِيِّنْ اَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ Hiçbir peygambere yeryüzünde tam kafirlerin kökünü kazımayana kadar, onları öldürmeyene kadar esir edinmek yakışmaz. Bu kıssa neyin üzerine inmişti arkadaşlar? Müslüm'de, Bukhari'de. Peygamber aleyhissalatü vesselam soruyor. Bu esirlere ne yapalım? Hazreti Ebu Bekir diyor yani bunlar bizim akrabalarımızdırlar. Diyor biz bunları fidye karşılığında serbest bırakalım. Hem de o fidyeyle biz kuvvetleniriz ya Resulallah diyor. Hazreti Ömer diyor yok ya Resulallah ben bu görüşe katılmıyorum. Diyor ki Ali'nin akrabalarını Ali'ye vereceksin. Benim akrabalarımı bana vereceksin kafalarını vuracak. Çünkü diyor bunlar eyyimmetül küfürdürler. Peygamber aleyhissalatü vesselama diyor. Fakat Peygamber Hazreti Ebu Bekir'in görüşünü uyguluyor. Fidye karşılığında serbest bırakıyor. Arkasından hemen bu ayet iniyor. Arkasından hemen bu ayet iniyor. Allah subhanahu aleyhi ve sellem hiçbir peygambere yeryüzünde tam kuvvetlenene kadar ne yapmak? Kafirlerin kökünü kazıyana kadar esir edinmek yakışmaz diye. Ve Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Resulullah oturup hüngür hüngür ağlıyorlar. Hazreti Ömer geliyor diyor yararsalar niye ağlıyorsunuz? Yani bana da söyleyin ağlamam varsa ben de sizinle beraber ağlarım. Ağlamam yoksa diyor ben de ağlamış gibi yaparım. Bu şekilde diyor sizinle beraber olmuş olurum diye. Peygamberimize sonra peygamberimiz ona ne yapıyor? Meseleyi anlatıyor. Bu birinci nokta. Yani zaten orada esirlerin durdurulması doğru bir fiil ne değildi? Doğru bir fiil değildi. Allah bu fiili ikrar etmemişti. İkinci nokta arkadaşlar. Bu esirlerin bir elleri kolları bağlıydı. Öyle değil mi? İki, Müslümanların gözetimi altındaydılar bunlar. Üçüncüsü adam bir an önce öğretip kurtulmak istiyor. Mekke'ye gitmek istiyor. Dördüncüsü bu adam onlara şirki öğretsin. 11 sene boyunca al çocuğu yetiştir diye teslim edilmemiş. 10 gün 15 gün çocuğa okuma yazmayı öğret. Harfleri öğret. Harfleri birleştirmeyi öğret. Ondan sonra çek memleketine git diye bu şekilde söylemiş. Şimdi bu kıssayı alıp da getirip şimdiki okullara kıyas etmek. Bir, şimdiki okullarda adamın eli kolu bağlı değil. İstediği küfrü, istediği şirki istediği şekilde anlatıyor. İki, adam müvahhidlerin kontrolü altında değil. Müvahhidler biz onların kontrolü altında yetişiyoruz. Yani onlar bizim kontrolümüz altında değiller. Sen çocuğun öğretmenini kontrol edebiliyor musun? Müdüre gidip ben bu hocayı beğenmiyorum değiştir. Bu da demokratikmiş hocam bunu da değiştir. Bu laikmiş bunu da değiştir. E ne arıyorsun sen? Ben bir tane muvahhid arıyorum. Çocuklarıma tevhid dersi verecek bir öğretmen alıyorum desen gülerler sana yani. Al çocuğunu götür o zaman başka yere derler sana yani. O zaman bu kıssayla Peygamber aleyhissalatü vesselamın çocukları götürüp esirlere teslim etmesiyle şimdiki okulların arasında zerre kadar ne yok zerre kadar fark yok. Ve biliyorsunuz bu insanlar çok kısa bir dönem Çocuklara sadece okuma yazmayı öğrettiler. Ondan sonra çektiler memleketlerine dönüp gittiler. Şimdi ise sen çocuğunu her gün 6-7 saat 11 sene boyunca haftada 5 gün çocuğunu götürüp bu okullara, bu hocaların eline teslim ediyorsun. Ve senin ne anlattıklarından bile neyin yok? Senin anlattıklarından bile hiçbir şekilde haberin yok. Bu kıssayı da yine aynı şekilde getirip okullara delil olarak almak, yani şer'i kurallardan önce akıl istiyor. Yani önce bir akıllı bir insan baktığı zaman zaten arada hiçbir benzerliğin olmadığını ne yapacaktır? Arada hiçbir benzerliğin olmadığını görecektir. Tabi arkadaşlar bunları anlattıktan sonra, böyle bu şüpheleri söyledikten sonra karşınızdaki adam belki birçoğunuzun da aklına geliyordur bu yani. İnsan bazen düşünür. E peki ne olacak? Bu Müslümanlar cahil mi kalsınlar? Yani bu Müslümanlar okula gitmesinler de dışarıda cahil mi kalsınlar? Veyahut da işte çocukları diyor okula göndermesen sokağa çıkıyor çocuk. Sokakta da aynı pislik var diyor. O zaman caddeye çıkma diyor adam. O zaman çarşıya pazara çıkma. Çarşıda pazarda da aynı pislikler var diyor. Birinci nokta arkadaşlar bu eyazu billah çok büyük bir töhmettir. Yani peygamber ve ashabı bütün ümmetin icmasıyla hatta Yahudi ve Hristiyanların ikrarıyla Muhammed ve onun ashabı aleyhissalatü vesselam yeryüzünün en bilgili insanlarıydılar. Peki bu yeryüzünün en bilgili insanları bu bilgiyi Ebu Cehil'in eğitim merkezinde mi kazandılar? Yoksa hiçbir diploması olmayan, hiçbir gelecek vaat etmeyen, öyle değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselamın küçük bir hücrede, odada ders verdiği yerde mi bu itibarı kazandılar insanların gözünde? Öyle değil mi? Yahudiler dahi peygambere hak olduğunu, sahabesinin ona tabi olan insanların asıl iman edenler olduğunu Yahudiler dahi ne yapıyorlardı arkadaşlar? Yahudiler dahi biliyorlardı. Peki tekrardan soruyoruz. Bu ilmi, bu itibarı, bu şerefi, diploması olan, gelecek vaat eden bir okuldan mı aldılar? Yoksa Peygamberimizin dediğimiz gibi böyle bir hücrede, onlara ders verdiği bir hücrede mi bir itibarı kazandılar? Ve eyyazu billah böyle bir söz sahabeyi ve peygamberi ne yapmakta? Cahillikle ittiham etmektir. Ve İslam alimlerinin, tarihte İslam'a hizmet etmiş büyük alimlere bakın. Hepsinin şer'i ilimlerde uzman olduğunu göreceksiniz. Yani mesela tıpta çok iyi olan bir alimin İslam'a çok büyük hizmet ettiğini göremezsiniz. Ha İbn Sina diyeceksiniz hemen. İbn Sina'yı kendi mezhebinden olan felsefecilerden Gazali tekfir ediyor. Yani kendi işlerinde birbirlerini götürüyorlar zaten felsefeciler. Yani bakın İslam'a hizmet eden büyük alimlere tarihte bu tarafa doğru hepsi şer'i ilimlerde ne yapmış? Şer'i ilimlerde temekkün etmiş. Şer'i ilimlerde ilerlemiş insanlardır. Yoksa böyle işte dünyevi ilimlerde ilerlemiş insanların olduğunu görmeyeceksiniz yani. Yine aynı şekilde arkadaşlar çocuk o zaman sokağa mı gitsin diyor adam. Burada şu noktayı anlatmak lazım. Biz neden çocuklarımızı okula göndermeyelim diyoruz? Biz çocuklarımızı okula göndermeyelim derken kuru kuru sırf böyle orada şirk andımız var diye işte çocuğu okula göndermeyelim diye mi biz bunu söylüyoruz? Biz sırf Muhammedi neslin yeniden yetişmesi için bunu söylüyoruz. O zaman eğer bizim amacımız Muhammedi bir nesil yetiştirmekse bunun manası değildir ki biz çocuklarımızı sokaklara atacağız. Biz bilakis gerekirse millete vakit vermektense hepimiz gecemizi gündüzümüzü çocuklarımıza verip çocuklarımızı ne yapacağız? Çocuklarımızı eğiteceğiz. Yoksa biz hiçbir şekilde yani çocuğu okuldan al şey al televizyonun önüne otur. Ne anladım? Hiçbir fark yok. Yani işini vermiş olduğu öğretmiş olduğu aynı zaten. Çocuğu okuldan al götür sokağa at. Sabah gitsin akşam gelsin. Gene aynı pislik sokakta da var. Bizim anlatmak istediğimiz mesele çocuğunu yeniden Muhammed'i nesil yetişebilsin diye aynı eğitim sistemiyle eğitebilmek için bu okullardan çek al, getir kendin veyahut da bir alimin veya bir kocanın yanına ver, çocuğunu yapsın, çocuğu o yetiştirsin. Bir de arkadaşlar şunu hiçbir zaman unutmayın. Yani mesela bazıları der ya sokağa da çıkmayalım o zaman. Sokağa da çıkmayalım o zaman derler. Bir insanın günde bir defa geçtiği yerle etkilenmesiyle, öyle değil mi? Haftada 5 gün, 5'er saat oturduğu yer etkilenmesi arasında hiçbir benzerlik olur mu yani? Bir insan düşünün bir caddeden geçiyor günde bir defa. Bir de bir insan düşünün bir ortama gidiyor her gün. 5 saat, haftada 5 gün ve 11 sene boyunca. Bu ikisini birbirine kıyas etmek doğru mudur yani? Caddeden günde bir defa geçen adamla okula bu kadar 11 sene boyunca bu şekilde giden bir insanı birbirine kıyas etmek ve bunların etkilenme oranını aynı şekilde görmek nedir? Aynı şekilde görmek biraz ne istiyor gene? Biraz maalesef akıl istiyor sahiplerinden. Yine aynı şekilde arkadaşlar bunların getirmiş olduğu şüphelerden bir tanesi mesela genelde bize derler ya İslam toplumunun tabibe de ihtiyacı var, doktora da ihtiyacı var, İslam toplumunun mühendise de ihtiyacı var, İslam toplumunun kimyagere de ihtiyacı var. Bunlar da bu okulların dışında ne olmuyor? Bunlar da bu okulların dışında yetişmiyor. Peki biz şimdi ne yapacağız? Birincisi arkadaşlar biz ilim dersinde farz-ı kifaya, farz-ı ayn ilimleri anlatırken ne demiştik? Bu ilimler farz-ı kifaya ilimlerdir. Yani tıp, kimya ve diğer ilimler nedir? Bunlar farz-ı kifaya ilimlerdir. Ne demek farz-ı kifayenin manası? Bazıları yaptığı zaman bazılarından düşecek olan nedir? Bazıları yaptı mı İslam ümmetinden günahın kalktığı ilimlerdir. Şimdi o zaman bütün ümmetin çocuklarını farz-ı kifaya ilim için okula gönderip de bütün ümmetin çocuklarını farz-ı aynı olan ilimden, herkesin üzerine vacip olan ilimden alıkoymak, bu mudur İslam'ın maslahatını düşünmek? Yani İslam toplumunun tabibe ihtiyacı var, İslam toplumunun işte öğretmene ihtiyacı var, İslam toplumunun şuna buna ihtiyacı var. İkincisi, bu ilimler sadece bu okullarda öğretilmiyor arkadaşlar. Yani bu ilimleri dışarıda öğrenen insanlar da var. Aynı ilimleri dışarıda öğrenebilen neler de var. Eskiden biliyorsunuz bu ilimler medreselerde öğreniliyordu. Yani böyle aletsiz şeysiz bu ilimler medreselerde tecrübeyle ne yapıyordu? Tecrübeyle öğreniliyordu. Aynı şekilde arkadaşlar bir nokta daha burada. Yani şunu söyleyebiliriz biz. Biz mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın neye ihtiyacı vardı? Ya Süryanice'yi öğrenmek istiyordu Peygamber. Çünkü onlardan mektup geldiği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yani tercümesinde güvenilir birini istiyordu veya mektup yazdığı zaman. Bütün sahabeyi gönderdiği Yahudilerin memleketine dedi gidin Süryanice mi öğrenin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yoksa sadece ve sadece işlerinden Zeyd İbni Sabit'i seçti. Zeyd İbni Sabit'i gönderdi. Öyle değil mi? 15 gün içerisinde gitti. Ne yaptı? 15 gün içerisinde gitti. Süryanicesini öğrendi. Kısa İmam Ahmet'te geçiyor. Tekrardan ne yaptı? Tekrardan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. Ve hiçbir şekilde şirk ameline de ne yapmadı? Hiçbir şekilde şirk ameline de bulaşmadı. O zaman böyle bir durumda yani şirk olmayan meselelerde ha şirk olduğu meselede kesinlikle cevaz olmaz. Yani şirk olmayan meselelerde çocuğumuza bize bir ilim lazımsa bütün çocuğumuzu değil. Sadece işlerinden böyle zeki olan, buna kabiliyetli olan mesela dile kabiliyeti, tıbba kabiliyeti olan öğrencileri buna insan ne yapabilir arkadaşlar? Bu okullara gönderip eğitebilir. Yoksa hepsini birden ne yapmamak lazım? Hepsini birden göndermemek lazım. Ve şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Birçoğumuz kendi nefsimize bakalım. Yani mesela bugün şu bölgeye bakın. 11 sene hadis okuyan bir adam ne oluyor? Hadiste alim oluyor öyle değil mi? Profesör, mütemekkin bir alim oluyor hadiste. Tefsir okuyan aynı. Fıkıh okuyan aynı. Tayyip sen 11 sene boyunca matematik gördün. Sen matematikten ne biliyorsun arkadaşım? Ben 11 sene boyunca edebiyat gördüm. Ben ki gözüm biliyorum 6 yaşından beri edebiyat gördüm 11 sene. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani bir yüklem özne bunları hatırlıyorum. Bunlar da zaten edebiyat demek değildir yani. Öyle değil mi? Birçoğunuz coğrafya gördünüz 11 sene. Eskiden 4 sene coğrafya okuyorlardı medresede. Büyük coğrafyacı oluyorlardı yani. Hangi biriniz coğrafyadan ne hatırlıyorsunuz yani? Öyle değil mi? Saysanız parmağı geçmeyecek şeylerdir hatırladığımız meseleler. O zaman emin olun bu okullar insanların vaktini boşa götürmekten başka bir şey değil. Ve kıyamet gününde hepimiz ne yapacağız? Kıyamet gününde hepimiz vaktimizi nereden harcadığımızdan sorulacağız. Yani sen vaktini nereden harcadın? Ömrümüzün en verimli yıllarını veya çocuklarımızdan da biz sorulacağız. Çocuk daha balık olmadan ömrünü geçirmiş olduğu yerden babalar anneler sorulacak. En verimli yıllarını götürüp de buralarda ne yapmamak lazım? Buralarda heder etmemek lazım. Emin olun ben kendi gördüğümü söylüyorum. Yani çok küçük yaşta adam çocuğunu okula göndermemiş. Çocuğun 7 sene 8 sene okulda öğrendiğini bir baba evde çocuğuna 1-2 senede çok rahat bir şekilde öğretiyor. Yani çocuğun 7-8 sene okulda öğrendiğini işte okumaydı yazmaydı bir sene boyunca fiş ezberliyor çocuk. Ali ata bak oya ipi at bilmem neyi neyi tut diye. Bunları emin olun 4-5 günde çocuğa öğretebiliyorsunuz. Yani çok böyle şey isteyen uğraş isteyen meseleler ne değil uğraş isteyen meseleler değil. Ve çocuğunuzu da bundan ne yapmış olursunuz? Korumuş olursunuz. Yine aynı şekilde arkadaşlar burayı şey yaptıktan sonra anlattıktan sonra bu insanların genelde şöyle bir şüphesi var size getirirler. Derler ki bu okulların faydasını biz elde etmek istiyoruz. Yani okulların faydalı yönünden faydalanmak istiyoruz. Tamam diyorsunuz. Bu okuldan faydalandığınız noktalar ne? Bir diyor bu okul bizim rızkımızı getiriyor. Yani hani diplomayla insan rızık elde ediyor. İki adam ne diyor? İki diyor işte toplumdaki işsizliği öldürüyor. Yani suç oranı azalmış oluyor. Böyle olarak. Sonra adam diyor diploması davet için işe yarıyor. Yani toplumda insanı, okul toplumda insanı itibar sahibi yapıyor. Diploması ne oluyor? Diploması bir işe yarıyor diyor. Ve aynı zamanda buna benzer kendince dünyalık gördüğü maslahatlarla ne diyor arkadaşlar? Bu okulların faydalanmak lazım diyor. Birinci nokta rızık meselesine gelince arkadaşlar bu rububiyette şirktir. Vel eyyazu billah. Yani rızkın diplomayla geldiğine inanmak rububiyette şirktir. Neden? وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki onun rızkı kimin üzerindedir? Onun rızkı Allah subhanehu ve teala'nın üzerindedir. Rızık okulla beraber gelmez. Rızık kimin elindedir? Rızık Allah subhanehu ve teala'nın elindedir. Ve Allah rızkı verirken bize Öyle değil mi? Rızkı helal sebeplerle kazanacağımızı bize anlatmıştır. Yani haram yolla elde edilen rızkın insanın neyine, sülukuna da etki edeceğini Peygamber aleyhissalatü vesselam bize söylüyor. Mesela Peygamber duası kabul olmayan adamın Müslim'deki hadiste. Niye duası kabul olmuyordu arkadaşlar? مَأْكَلُهُ حَرَامُ وَمَشْرَبُهُ حَرَامُ وَمَلْبَسُهُ حَرَامُ وَغَزِيٌّ بِالْحَرَامُ فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Adamın yediği haram, giydiği haram, içtiği haram, öyle değil mi? Beslendiği haram. Peygamber diyor nasıl bu adama şey olacak? Nasıl bu adamın duası kabul olacak? Rızık nasıl haram olur arkadaşlar? Rızıka insanı götüren yol haramsa rızık ne olmuş olur? Haram olur. Yani mesela içki haramdır. Peygamberimiz ne diyor? Bukhari ve Müslim'deki hadiste اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْاَسْنَامِ. Allah putların, işte ölülerin, domuzların bir de içkinin alışverişini haram kıldı. Neden? Ticaretini haram kılıyor. Kendi haram olduğundan dolayı. O zaman bu okullar haram olmayı bırakın. Eğer bu okullar şirk yuvasıysa bu okulların diplomasından elde edilen rızkı siz düşünün. Yani bu okullar şirk ve haram yuvasıysa bu okulların alışverişinden, bu okulların diplomasından elde edilen rızkı ne yapın siz düşünün. Ve tekrardan diyoruz. İyazu billah, bu rububiyette şirktir. Yani insanın işte işsiz kaldı mı rızk elde edemeyeceğini düşünmek nedir? Tamam, insan sebeplere yapışır. Ama sebeplere insan tutunamadığı yerde, sebepler elinden kaçtı mı, rızık gitti demek ne değildir? Rızık gitti demek değildir. Ve rızık meselesinde en önemli nokta neydi arkadaşlar? Tevekküldür. Yani rızıkta en önemli nokta neydi? Rızıkta en önemli nokta Allah subhanahu ve teala'ya tevekkül etmekti. İkincisi arkadaşlar piyasaya bakalım. Yani Türkiye'nin en zengin adamlarını düşünün. Hangi biri okul okumuşlar? Hangi biri ilkokul mezunu? Sabancı mı ilkokul mezunu? Yani ondan sonra düşünün, Türkiye'nin zenginlerini düşünün. Bir çoğu nedir? Daha konuşmasını bilmeyen insanlar yani. Öyle değil mi? Oturup kalkmasını bilmeyen köylü insanlar yani. Bu ne arkadaşlar? Demek ki insanın zengin olabilmesi için ne lazım değildir? Zengin olabilmesi için illa ve illa okula girmesi veyahut da bir okul mezunu olması nedir? Lazım değildir. Rızık bilakis nedir? İnsanın kendi çalışmasına, el sanatına bağlıdır. İşsizlik meselesine gelince Ebu Hasan el-Nedvi işsizlik meselesini anlatırken bu okulların getirilerini ve götürülerinden bahsederken diyor, bu okullar çıktıktan sonra işsizlik çoğaldı. Nasıl işsizlik çoğaldı? Çünkü okulda 11 sene okuyan insan başka bir meslek öğrenemiyor. Sadece okumayı biliyor. Anladınız mı? Okuldan çıktığı zaman da kendi dalında iş bulamadığı zaman ortada kalıyor. Ama eskiden böyle değildi. Taş taşıyordun, çivi çakıyordun, varangozluk yapıyordun. Öyle değil mi? Rızkını bir şekilde elde ediyordun. Fakat şimdi senin mesleğin ne arkadaşın? Sen grafik çiziyorsun. Grafikçi lazım değil. Başka ben hiçbir şey bilmem. 11 sene kalem tuttum. Ne çekiş tuttum, ne tornavida tuttum. Hiçbir şekilde ne yapamıyorsun? Rızık kazanamıyorsun. Bilakis bu rızık eğitim sistemlerine bağlanınca ne olmuş oldu arkadaşlar? İşsizlik çoğalmaya başladı. Eskiden işsizlik böyle değildi. İnsanlar bir parça tarla elde ediyorlardı. Bunlar rızıklarını ne yapıyorlardı? Temin ediyorlardı. Bu okullardan sonra insanlar kendi mecalinin, kendi alanının dışında başka bir iş ne yapamıyorlar? Başka bir iş maalesef yapamıyorlar. İkinci nokta arkadaşlar, diploma davette diyorlar itibardır. Diploma davette insana fayda verir. Hangi davettir bu kastettiğimiz davet? Önce bir davetimizi belirleyelim. Biz insanları neye çağırmak istiyoruz? Biz insanları peygamberlerin daveti olan, bir olan Allah'ın ibadetine çağırıp şirkten insanları uzaklaştırmaya çağırıyorsak, ki bütün peygamberlerin daveti buydu, bizim kendimizin bu şirk merkezlerinin içerisinde ne işi var? Öyle değil mi? Yok eğer biz davette kendi kafamızdan مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ, Allah'ın hiçbir delil indirmediği bir konuda kendi kafamızdan uydurduğumuz bir dine insanları çağırıyorsaksa, o zaman peygamberin fiiliyle kendimize delil almayalım. Biz insanları dine davet ediyoruz diye kendi kendimizi ne yapmayalım? Kandırmayalım. Kendi bildiğimiz güzelliklere insanları çağırıyoruz diyelim. Ama eğer peygamberlerin daveti ise bu davet, diplomaya hiçbir şekilde ihtiyaç yok. Çünkü peygamberlerin daveti nedir arkadaşlar? Allah'ın birliğine insanları çağırıp şirki insanlardan ne yapmaktır? Uzaklaştırmaktır. Konunun başında peygamberlerin davetini anlatmıştık siyer dersinde. Öyle değil mi? O zaman biz insanları buna çağırıyorsak bizim şirk merkezinde ne işimiz var? Yani yanımdaki arkadaşıma diyeceğim sadece Allah'a ibadet et. Ben her gün putun karşısında ey ulu Atatürk, açtığın yolda gösterdiğin hedefte diyeceğim yani. Öyle mi? Demokrasi, laikliği böyle şey gibi anlatacağım. Nerede işe yaradığını, Atatürk ülke inkılaplarını. Ben insanları Allah'a ibadete çağırmış olacağım. Hem insanlara kendim demokrasi öğreneceğim, hakimiyetin insanlara verildiği bir sistemi öğreneceğim. Bunun yanında insanlara diyeceğim inil hukmu illa lillah. Hüküm sadece ve sadece Allah'ındır. Ne olmak lazım arkadaşlar? İnsanın sülukunda, seyriyatında, konuşmasında biraz doğru olması lazım. İnsanları neye çağırdığını ve insan ne yaptığını, ne yapması lazım bilmesi lazım. ve bir karar verelim. Eğer biz gerçekten davetimiz nedir belirleyelim. Davetimiz buysa yol açıktır. Peygamber ne diyor? Taraktukum alel beyda leyluha kenahariha. Ben sizi ap açık bir bembeyaz bir şeyin üzerine bıraktım. Gecesi gündüz gibidir. Yani içerisinde hiçbir kapalılık yoktur. Kitaba gelince nedir? Kitab-ı mubindir. Ap açık bir kitap Allah subhanahu teala bize bırakmıştır. Konular ap açıktır. Tevhid nedir? Şirk nedir? Nerelerde bulunmamız gerekir? Vela nedir? Bera nedir? Kimi dost tutacağız? Hangi ortamlarda bulunacağız? Hangi ortamlarda hicret edeceğiz diye Allah subhanahu teala ne yapmıştır? Bunları bize çok güzel anlatmıştır. Bir de ben şöyle bir soru sorayım şüphe getirenlere. Ben de böyle bir şüphe getireyim. Arkadaşım sen hangi faydadan bahsediyorsun? Yani önceki derste anlattığımız bu kadar şirk, bu kadar fısk, bu kadar isyan. Çocuk küçük yaşta işte şirki öğreniyor. Çocuk küçük yaşta içkiye başlayabiliyor. Çocuk sigara esrara başlayabiliyor. Çocuğun kız arkadaşı olabiliyor. Senin kendi kızın beden dersinde daracık eşofmanlar giyip erkeklerle beraber aynı hareketleri yapıyor. Ki zaten senden namus olsa çocuğunu oraya göndermezsin. Sen çocuğun ağzından her türlü pis kelimeyi işitiyorsun. Senin çocuğun evine tamamen alakasını kesiyor. Ve %99 da hiçbir şekilde bir şeye yaramıyor okulu bitirdikten sonra. Hangi faydadan bahsediyoruz yani? Neresinde bu okulun fayda neresinde? Bunu ne yapmak lazım? Bunu da belirlemek lazım. Ve son nokta arkadaşlar. Ben bu fayda meselesinde mescidi zararı örnek vermek istiyorum size. Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضَرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْر۪يقًا بَيْنَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَاِرْسَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Öyle değil mi? Mescid-i Dırar neydi arkadaşlar? Mescid-i Dırar peygamber sefer yaptığında müşrikler, münafıklar bir mescid açmışlardı. Peygamber geldiğinde o mescidi ne yaptı? Mescidi yerle bir etti. Yaktı mescidi ve orayı da çöplük yaptı. Biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselam. Peki bu mescid niye Mescid-i Dırar dendi bu mescide? Dört özelliği kendinde barındırdığından dolayı. Bir, küfür için kurulmuştu. İki, Müslümanların arasını bölmek için kurulmuştu. Üç, Müslümanlara zarar vermek için kurulmuştu. Dört, peygambere ve Allah'a düşmanlık edenleri gözetleme ve besleme yeri olarak kurulmuştu. Öyle değil mi? Peki bu saydığımız dört özellik okullarda var mı? Fazlasıyla var, eksiği yok, emin olun. Dört çarpı dörtle beraber var ama eksiği yok. O zaman eğer böyleyse mescit dahi, normalde peygamber onları mescitten çıkarıp o mescidi namaz için kullanabilirdi. Öyle değil mi? Ama sırf bu ameli meşrulaştırmamak için peygamber o mescidi yerle bir ediyor. O mescidi yerle bir ediyor ve orayı da çöplük haline getiriyor. Eğer insan mescitte dahi böyle bu özellikler varsa, ondan hiçbir şekilde faydalanamıyorsa İslam dininde, peki bu okulların mescit olmayan yerlerin halini ne yapın? Mescit olmayan yerlerin halini siz gelin düşünün. Yine aynı şekilde arkadaşlar, yani son olarak anlatmak istediğimiz burada şüphe olarak aklımıza gelen veyahut da bulduğumuz, bu insanlar ne diyorlar? Tamam diyorlar şimdi. Hocam diyor, anlattıklarını anladım. Çok güzel. Ama diyor ben okula gidiyorum, kalbimle inkar ediyorum. Tamam şimdi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam demiyor mu? Men ra'a minkum münkeren felyugayyirhu biyedi. Sizden bir münker gören eliyle değiştirsin. Gücü yetmezse diliyle, gücü yetmezse kalbiyle, bu da imanın en zayıf noktasıdır. Tamam arkadaşım diyor, benim imanım o kadar kuvvetli değil. Ben ne yapıyorum? Ben kalbimle inkar ediyorum diyor bu adam. Bunu da söyleyen insan tabii çok. Bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Eğer senin gerçekten sen kalbinle inkar etmiş olsaydın bu fıskın fucurun içinde beklemen mümkün değildi. Yani sen gerçekten kalbinle inkar etmiş olsaydın, buğz etmiş olsaydın. Neden? Ela inne fil cesedi mudgaten iza salahat salahal cesedu kulluhu ve iza fesedet fesedel cesedu kulluhu ela ve hiyel kalb. Aman aman dikkat edin, kalpte bir nokta vardır. Öyle değil mi? O bir et parçası vardır. O düzeldi mi bütün ceset düzelir. O bozuldu mu bütün ceset bozulur. O da nedir? O da kalptir. Şimdi İslam alimlerinin bu kalple inkar meselesine, inkar meselesi hakkında dediklerine bir bakalım arkadaşlar. İbn-i Kuddame diyor ki, sultanların yanına giren alimler, yöneticilerin yanına giren alimler, haram gördükleri zaman inkar etmek zorundadırlar. Diyor eğer desen ki, peki Allah subhanahu aleyhi ve sellem onları susmayla mazur kılmamış mıdır? Yani kalple inkar edebilir söylemez. Bu diyor onlara karışmadan öncedir. Yani içine girmezsin, kalbinle buğz edersin, ondan uzak durursun. Ama onunla karıştıktan sonra ne yapmak zorundasın arkadaşlar? Onunla karıştıktan sonra inkar etmek zorundasın. İnkar etmediğin zaman da nedir? İnkar etmediğin zaman da sen onun filine rıza göstermişsin demektir. Tabi delilimiz nerede? Delilimiz Nisa suresinde 140. ayet. Ne diyor Allah subhanahu ve teala? قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَعُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Tayyip, peki bunu yapsak ne olur? اِنَّكُمْ اِذَا مِسْلُهُمْ. Siz de onlar gibi olursunuz. Allah diyor ki Muhakkak ki kitapta size şu hüküm inmiştir. Siz eğer Allah'ın ayetlerinin dalga geçildiği veya Allah'ın ayetlerinin inkar edildiği bir ortamda, öyle değil mi, onlara başka bir söze dalıncaya kadar o toplumda ne yapmayın? O toplumda oturmayın. Yani onlar ya başka bir söze dalacaklar, yani Allah'ın ayetlerini inkar etmeyi, Allah'ın ayetleriyle dalga geçmeyi bırakacaklar, veyahut da siz ne yapın? Kalkıp gideceksiniz oradan. Peki bunu yapmazsak ne olur? İnnekum izen misluhum. Siz de o zaman ne olursunuz? Siz de onlar gibi olursunuz. Bakın İmam Kurtubi bu ayetin tefsirinde ne diyor arkadaşlar? İmam Kurtubi diyor ki bu ayetin tefsirinde, diyor bu ayette anladık ki insanın masiyet ehliyle oturması, küfür ehliyle oturması, küfre bunların fiiline rıza göstermesi demektir. Küfre rıza da küfürdür diyor İmam Kurtubi. Eğer diyor böyle bir ortam olduğu zaman insan ya kalkacak bu ortamdan çekip gidecek, ta ki ne olmasın, bu ayette bahsedilenlerden olmasın. Allah ayetin devamında ne diyor? Allah münafıkları ve kafirleri cehennemde toplayacaktır. Ta ki münafıklardan ve kafirlerden olmamak için böyle bir ortamdan kalkıp gidecek. O zaman kalple inkar demek arkadaşlar vücudun da oradan ayrılması demektir. Yani elinle o münkeri değiştirmezsin, ağzınla söyleyemezsin, korkarsın, imanın zayıftır. Kalbinle buğz edersin, bu insanlardan uzak durursun. Demek değildir ki gideceksin sen de onların yanında kalacaksın, onların her törenine, her bayramına iştirak edeceksin. Ondan sonra diyeceksin ne? Ondan sonra diyeceksin valla ben ne yapıyorum? Ben kalbimle bunu inkar ediyorum. Ve biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor arkadaşlar? Peygamber aleyhissalatü vesselam sadece bu hadisi de söylemiyor. Yani İslamiyet dininde sadece bu hadis yok. İşte kalbiyle inkar ettin, kurtuldun. Peygamberimiz ne diyor? İnsanlar zalimleri görünce eğer onları zulümlerinden nehyetmezlerse Allah onların hepsini ne yapar? Allah onların cezaları hepsini ne yapar? Cezasını bir tutar. Bu hadisi de düşünün. Peygamberin Bukhari ve Müslim'deki gemi hadisini düşünün. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor alttakiler alt ve üst kat vardır diyor. Alttakiler suya ihtiyaç duydukları zaman derler ki ya üsttekileri hiç rahatsız etmeyelim. Biz şu geminin altını kazalım. Biz kendimiz tahtayı kırıp su çekelim denizden diye. Eğer diyor üsttekiler bunları men etmezlerse bundan, hani gemi su alır batarız, hep beraber ne olurlar? Hep beraber helak olurlar. Yani sadece ne yoktur? Sadece bu hadis yoktur. Tabi bunları anladıktan sonra neyi anlıyoruz arkadaşlar? Ve ilk söylemiş olduğumuz hadisle kalbin inkarı sadece yeterli değildir. Yani kalbin inkarı varsa mutlaka cesedin de oradan ne olması lazım? Cesedin de oradan ayrılmış olması lazım. Yoksa hem ceset onların içinde, hem de sen diyorsun ki ben kalbimle inkar ediyorum, biz de sana ne deriz? Kusura bakma, şeriat zahire bakıyor. Öyle değil mi? Sen müşriklerin içindesin. Şirk amelini yapıyorsun. Onlara katılıyorsun. Kalbimle inkar ediyorum diyorsun. Bizim senin kalbini açıp bakmaya neyimiz yoktur? Kalbini açıp bakmaya bizim gücümüz yoktur. Hazreti Ömer hutbede ne diyordu insanlara? Bukhari'de şehadet babında. Ey insanlar diyordu, vahiy kesildi. İnsanlar peygamberin döneminde vahiy ile yargılanırdı. Ama biz diyor kim zahiren bize ne gösterirse onu onunla yargılarız. İyilik yaparsa iyilikle, kötülük yaparsa da ne yaparız? Kötülük yaparsa da biz onu kötülükle yargılarız diye Hazreti Ömer bu şekilde söylüyordu. Şimdi arkadaşlar bunu da anlattıktan sonra anlıyoruz ki İslam ne yapıyor? İslam hükümlerinde zahire bakıyor. Yani bir insan ağzıyla ne kadar da dese ben kalbimle inkar ediyorum. Öyle değil mi? Bunu söylese de biz neye bakarız arkadaşlar? Biz insanın dış haline bakarız. Eğer müşriklerin içindeyse, bunların içinde yaşıyorsa kalbimle inkar davası boştur. Kimin kalbimle inkar ediyorum davası geçerlidir? Adam müşriklerden uzak durur. Elle bir şey yapmaz, ağızla bir şey yapmaz. Der vallahi arkadaş benim imanım zayıftır. Ben ne yapamıyorum? Ben müşriklere karşı itiraz edemiyorum. Kusura bakma de. Ha o zaman biz derler, sen uzak durduğuna göre demek ki kalbinden gerçekten ne yapıyorsun? Kalbinden bu insanlara buğz ediyorsun deriz. Bu insanın dediğini ne yaparız? Bu insanın dediğini kabul etmiş oluruz. Bu noktayı iyi anlayalım. Yani kalple buğz etmek meselesinin ne demek olduğunu çok güzel anlayalım. Şeriat zahire bakar. Kalbimle inkar ediyorum diyen adamın kalbine bakma gibi bir yetkimiz bizim nedir? Yoktur. Eğer uzak durup da kalbimle inkar ediyorum diyorsa bunu kabul ederiz. Ama müşriklerin içerisinde durup da ben kalbimle inkar ediyorum diyorsa bunun hiçbir şekilde neyi yoktur? Bunun hiçbir şekilde kabulü yoktur. Delil, Peygamberimiz Hazreti Abbas'ın şeyini kabul etmedi, öyle değil mi? Yani Mekkeli müşriklerin içerisinde o da Bedir'le geldi. Ya Resulallah dedi, ben de Müslümanım biliyorsun dedi. Peygamber dedi velakinne zahireke kana aleyna. Senin zahirin, dış görünüşün bize karşı savaşıyordun. Ondan da ne yapın dedi? Ondan da fidye alın. Yine daha ileriki bir zamanda anlatacağız. Esirlerden birini getiriyorlar. Ya Resulallah ben Müslümanım diyor. Beni yolda yakaladılar. Ordunun içerisine yakaladılar, getirdiler. Peygamberimiz diyor iki tane Müslümanı gönderin, bunu gönderelim. Adama müşrik muamelesi yapıyor. Neden? Bak adam onları sevmediğini, zor yani istemediğini söylüyor ama Müslüman olduğunu söylüyor. zahiriyle onların içinde olduğundan dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu kabul etmiyor. Ondan dolayı şeytanların etrafında dönmüş olduğu bu kalple inkar meselesini güzel anlayalım. Demek ki kalple inkar nerede geçer demiş arkadaş? Kişi cesediyle uzak kalıp diliyle onlara destek vermediği zaman kalbimle inkar ediyorum demesi peygamberin ve sahabesinin yanında geçerlidir. Ama kişi müşriklerin içinde durup onlarla beraber olup da ben kalbimle buğz ediyorum ama imanım zayıftır diyorsa bu ne peygamberin ne Hazreti Ömer'in anlattığımız gibi yanında ne değildir? Yanında geçerli değildir. Başka olaylar da var. Bu kalple ilgili hiç girmeyelim. Yani meselen aslı anlaşıldıysa eğer bunu ne yapmayalım? Buraya artık hiç değinmeyelim. Zaten şeyimiz bitmek üzere. Vaktimiz bitmek üzere. Şu noktaya değinelim sadece arkadaşlar. Şimdi o zaman adamın biri bize sorabilir. Der ki ya tam güzel çocukları okula göndermedik. Tabi bunu kim söyler? Bunu kalbi yani dine açık olan insan söyler. Yoksa şeytanın dinine tabi olmuş da ya bu kadar da olmaz arkadaşım ya. Bu kadar da aşırılık olmaz diyen adam böyle bir şey ne yapmaz? Böyle bir şeyi zaten kabul etmez. Biz kimin için konuşuyoruz? Biz kalbi Allah'a ve Resulüne teslim olmuş, Allah'a ve Resulüne iman etmiş. Teslimiyetin kelime manasıyla Allah'a ve Resulüne teslim olmuş insanlar hakkında konuşuyoruz. Der ki peki ya hocam o zaman ne yapacağız? Yani biz okul mu açacağız? Yani bizim okul açmak da kolay değil. Kreş mi açacağız? Kreş açtığınız zaman biliyorsunuz devletin tüzüğü öyle kolay değil. Yani resmi bir şey açtığınız zaman tüzük aynı parti tüzüğü gibi. Hiçbir fark yok arada. Yani yine küfür amellerine giriyorsun bir şekilde. Peki ne yapacağız arkadaşım? Dediği zaman ne diyoruz arkadaşlar? Bizim üzerimize farz olan ne yapmaktır? Allah'ın bize emretmiş olduğu şekilde Allah'a ibadeti yeryüzünde gerçekleştirip şirkten uzak durmaktır. Bundan sonrasını da ne yapmaktır arkadaşlar? Çocukları Kur'an ve sünnet menheci üzerine yetiştirmektir. Eğer biz gerçekten sadık olursak emin olun Allah subhanahu wa ta'ala bize bir kapı açacaktır. Eğer biz gerçekten sadık olursak Allah subhanahu wa ta'ala bize kapı açacaktır. Delil? Amenna Resulü kıssasını hepiniz biliyorsunuz. Öyle değil mi? Allah-u Teala ne diyordu? وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِنْ تُخْفُوا مَا فِي سُدُورِكُمْ اَوْ تُبْدُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهِ Diyordu yerde ve gökte olan her şey Allah'ındır. Siz içinizdekini gizleseniz de, açığa çıkartsanız da Allah sizi hesaba çekecektir. Şimdi düşünsenize hayalde ettiğiniz meselelerden dahi Allah sizi hesaba çekecek. İçinizden konuştuğunuz meselelerde Allah sizi hesaba çekecek. Sahabe geliyor peygamberin yanında diz çekiyor. Helak olduk ya Resulallah diyor. Eğer böyleyse içimizden geçirdiklerimizden de Allah bizi hesaba çekecekse biz helak olduk. Peygamber diyor yoksa siz Beni İsrail'in dediği gibi semi'na ve aseyna mı diyorsunuz? İşittik ve isyan ettik mi diyorsunuz? Bilakis deyin ki işittik ve itaat ettik. Allah demişse bunda bir hikmet vardır mutlaka. Rivayet eden diyor ki sahabeyi anlatırken ne zaman ki diyor artık kalpleri bu meseleye zelil oldu yani meseleyi kabul ettiler. Dilleri de peygamberin dediğini ikrar etti. Semi'na ve ata'na Müslim'de ve İmam Ahmet'te geçiyor. Semi'na ve ata'na dedik dediler. Allah subhanahu wa ta'ala arkasından ne indirdi arkadaşlar? Amener Resul bi mevzule ileyhi devam ediyor. Ondan sonra işte Allah'ım bizden öncekilerin üstüne yüklediğini bize yükleme. Bilmeden yaptıklarımızdan bizi sorumlu tutma. Öyle değil mi? Diye Allah subhanahu wa ta'ala kabul ettim, kabul ettim, kabul ettim diye müminlerin bu duasını ne yapıyor? Müminlerin bu duasını kabul edip önceki ayeti bir görüşe göre nesk etmiş ediyor. Oluyor bazılarına göre nesk edilmemiştir diye söyleyenler de var. O zaman biz buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar? Bu peygamberin ve sahabesinin örneğiydi. Allah dedi ki hicret edin. Hicret etmenin ne demek olduğunu düşündünüz mü? Anneni bırak, babanı bırak, 60 yıldır biriktirdiğin malı burada bırak, hepsini burada bırak, evini bırak, barkını bırak, karın gelmedi, karını bırak, çek git başka. Hiç tanımadığın bir memlekete git. Adamlar sana destek verecek mi? Seni barındıracak mı? Öyle değil mi? Sana yardım edecek mi? Mekkeliler saldırdığı zaman seni koruyacak mı? Hiç bilmiyorsun. Ne dediler? Semi'na ve ata'na dediler. Peygamberin peşine düşüp gittiler. Yani işin zorluk boyutunu düşünmediler. Allah emrediyorsa mutlaka bunun gerisi de gelir diye. Peki Allah ne yaptı arkadaşlar? Bu hicret onlar için bir inkılap olmadı mı peki? Bu hicret onlar için yeryüzünde İslam devletini kurmaya götürmedi mi onları? Onlar bunu sorgulamadıklarından dolayı. Sorgulama meselesinde Yahudileri izleyin. Yani Yahudiler neydi? Ne Allah hangi emir indirse nasıl olacak? Şimdi rengi nasıl olacak? Bunun boyu nasıl olacak? Biz bunu nerede bulacağız? Bunun şekli nasıl olacak dediler. Onlar zorlaştırdıkça Allah kapıları kapattı onların üzerinde zorlaştırdı. Onlar zorlaştırdıkça Allah kapıları kapattı onlara ne yaptı? Onlara zorlaştırdı. O zaman biz eğer kendi nefsimizde zaten bir şey yapamayız. Hepimizin Allah'ın yardımına ihtiyacı var. Allah'ın yardımı da kime gelir arkadaşlar? kendi yaşantısında doğru olan insanlara, fiilleriyle, sözleriyle doğru olan insanlara gelir. Allah'ın emirlerine tam bir teslimiyetle teslim olan. İbrahim'in örneğini düşünün. Allah diyor çocuğunu kes. Ya Allah için şimdi bak, iki tane baba var burada, soralım yani çocuk çocuğunu kes demek ne demek yani? Çocuğunu yatır, çocuğuna şey daya, bıçağı daya çocuğunun kafasına, çocuğunu kes demek. Peki Hazreti İbrahim ne yaptı arkadaşlar? Normal şimdi biz olsaydık var ya yani, biz hastalıklı toplum olsaydık. Biz ne diyoruz? Bu kadar da olmaz arkadaş. Bu kadar da aşırılık olmaz yani. Kurban keseyim, deve keseyim çocuğu. Olmaz hocam bu kadar da ya. İşte bu kadar insan aşırı da olmaz falan diye böyle itiraz ederdik. Hazreti İbrahim ne yapıyor? Çocuğu yatırıyor. Peki ne oluyor arkadaşlar? Hazreti İbrahim Allah subhanehu ve teala onu Kur'an-ı Kerim'de nasıl zikrediyor? İskale lehu rabbuhu eslim kale eslemtu li rabbil alemin. Rabbi ona teslim ol dediğinde o dedi ki ben alemlerin Rabbine teslim oldum. Peki bu ne yani? Bu İbrahim'e ne kazandırdı? Ahmaktan başkası İbrahim'in menhecinden yüz çevirmez diyor Allah. Yani akla ölçü İbrahim'in menhecini koyuyor Allah. Akıllı insanlar diyor İbrahim'in menhecine tabi olurlar. Akılsız insanlar İbrahim'in menhecinden ne yaparlar? İbrahim'in menhecinden yüz çevirirler. İşte bunu iyi anlayalım arkadaşlar. Teslimiyet Allah'ın hükümlerine kayıtsız şartsız teslim olmak, emin olun kapıların açılması demektir. Eğer bugün ümmete kapılar açılmıyorsa ümmet Allah'ın emirlerine teslim olamadığından, kendi kafasından bir din çıkarıp, kendi kafasından bazı isimler çıkarıp Allah hiçbir delil indirmemiş, bunları delil olarak kullandığından dolayı Allah kapıları kapattıkça Beni İsrail olduğu gibi üzerimize kapıları kapatıp işleri bize ne yapıyor? Zorlaştırıyor. Yani hiç zor değildir. Bak burada kaç kişiyiz? 2, 4, 6, 7 kişiyiz. 7 tane insan, öyle değil mi? 7 tane insan veyahut da daha fazla, mesela bu arkadaşlar da, bunlar da yarın büyüdüklerinde, hepimiz bir yerde olduğumuz zaman, ben çocuklara tefsir dersi versen, sen çocuklara fıkıh dersi versen, sen çocuklara hadis dersi versen, arkadaşın Türkçesi iyidir diyelim, arkadaş da çocuklara Türkçe okuma yazmayı öğretse, öyle değil mi? Birimiz matematiği öğretse çocuklara, bu çocuklar size yetişmeyecekler mi gene? Yani bu çok zor bir iş midir? Niye çocuğu okula göndermek için elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz? Servis tutuyoruz, boğazımızdan kesiyoruz, en iyi okulu araştırıyoruz, öyle değil mi? Çocuğu gerekirse şehrin öbür ucundaki okula gönderiyoruz, iyi okul olsun diye. Neden çocuğun ahiretini kurtarmak için bunları yapmıyoruz? Asıl zarar dünya zararı mıdır? Yoksa asıl zarar ahiret zararı mıdır arkadaşlar? Asıl zarar ahiret zararıdır. Dünyadaki en büyük zarar nedir okul okumayacak çocuğun? Okuma yazmayı bilmeyecektir. Öyle değil mi? Ve en fazla bir diploması olmayacaktır. Yani toplumda diplomasız olacaktır. Bunların çözümü vardır. Bir el sanatı öğrenir, diploma meselesini halleder. Öyle değil mi? Ve aynı zamanda çocuk ne yapar arkadaşlar? Çocuk okuma yazmayı da öğrense de öğrenmese de o kadar da etkili değildir. Ama ahiret zararını düşünün, ahirette kurtuluş yoktur. Yani o gün varılacak yerde, o cehennemde, insanların girdiği yerde artık çıkış yoktur. Yani diyemezsin ki o zararın da çözümleri var, insan oradan çıkabilir. İyazu billah, eğer insan o şirk amellerini işlemiş ve Allah'ın yanında müşriklerden olmuşsa, Allah subhanehu ve teala müşriklerin cennete girmeyeceğini söylüyor. Cenneti onlara haram kıldığını söylüyor. Şirki hiçbir şekilde Kur'an-ı Kerim'de affetmediğini söylüyor Allah subhanehu ve teala. Peki bu zararı nasıl telafi edeceğiz? Bu zararı hiçbir şekilde ne yapamayız? Bu zararı hiçbir şekilde telafi edemeyiz. Biliyorsunuz arkadaşlar her şeyin başı neden geliyor? Sıdıktan geliyor tekrardan. Biz gerçekten davamıza sadık olalım. Çocukları yetiştirmek için kafamızı yoralım. Bir araya gelip çaba sarf edelim. Bakın ne olacaktır arkadaşlar. Bakın nasıl yeni nesil Muhammedi sistem üzerine yetişecektir. Ama biz böyleyse acizliğimizden ya yapamayız, zor olur, düzen tutturamayız gibi daha baştan yenilgiyi kabul ettiğimizden dolayı ve böyle sözünün eri Müslümanlar olmadığımızdan dolayı Allah subhanahu aleyhi ve sellem biz zorlaştırdıkça hani Beni İsrail için peygamber diyordu ya فَلَمَّا شَدَّدُوا شَدَّدَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ. Onlar ne zaman ki işi zorlaştırdı, Allah da işi onlara zorlaştırdı. Ama peygamberin sahabesi ne zaman işi kolaylaştırdı? سَمِعْنَا وَاَتَعْنَا dediler. Allah da onlara ne yaptı? İşi kolaylaştırdı. Onlardan hükmü neshetti, ortadan kaldırdı. Benim bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.